Ayrım 37. Tümcenin yapısı. Tümcenin bir yargı birimi olduğunu daha önce de döne döne yinelemiştik. Öyleyse tümceyi yapısına göre sınıflandıracaksak, bildirdiği yargıya göre ayıracağız, gruplandıracağız demektir. Aşağıdaki sırayla işleyeceğiz bu konuyu. A. Yalın, parantez içinde basit tümce. B. Bileşik tümce. 1. Eylemsilerle kurulan bileşik tümceler. A. Ad eylem, parantez içinde eylemlik. B. Sıfat eylem, parantez içinde ortaç. C. Belirteç eylem, parantez içinde ulaç. 2. Koşullu bileşik tümceler. 3. İç içe bileşik tümceler. C. Bağlı, parantez içinde sıralı tümce. Yalın, parantez içinde basit tümce. Yalın tümce, tek yargılı tümcedir. Ama önce yalın sözcüğünden başlayalım işe. Yalın, çıplak demektir. Yalın ayak, çıplak ayak demek değil midir zaten? Tümcenin çıplak olması ne demek? Yalın sözcüğünün daha önce nerelerde geçtiğini anımsayalım mı? Yalın sözcük. Sözcüğün yapısal malzemesinin tek olduğunu bildiriyordu. Vazgeçilmez olan malzemeden, yani kökten ibaret olan sözcüklere yalın sözcük ya da basit sözcük diyorduk. Basit sözcüğünün günlük dildeki kolay, bayağı gibi anlamlarından çok kimyadaki anlamını düşünmenizi istiyorum burada. Basit cisim, nasıl maddesi tek elementten oluşmuş cisim demekse, basit tümcede yargısı tek olan, tek yargı ileten tümcedir. Bu araya bir ayraç yapıp yalın durum kavramını da azıcık irdelememe izin verin. Yalın durum denince çok kişi eksizlik durumunu anlar. Oysa eksizlik değil, ilişkisizlik durumu anlaşılmalıdır yalın durumdan. Sözcük eksiz olabilir ama yalın durumda bulunmayabilir. Söz gelimi ayakkabı bakıyorum tümcesinde ayakkabı sözcüğü eksizdir ama yalın durumda, yani ilişkisiz durumda değildir. Bir ilişkinin odağında bulunmaktadır. Çünkü bakılan şeyi, yani nesneyi bildirmektedir. Belirtisiz bir at tamlamasında da öyle. Su yeşili göz demiş olsak, su sözcüğüne baksak, minicik bir sözcük ve eksiz meksiz tek başına durmakta bulunduğu yerde, ancak yeşil ile ilişki içinde. Çünkü onun tamlayanı. Sözü uzattım, farkındayım, toparlıyorum. Yalın tümce, kendisine yetecek kadar malzeme taşıyan tümce demektir. Tümcenin malzemesi yargıdır. Öyleyse yalın tümce, içinde tek yargı taşıyan tümcedir. Şimdi yapacağım tanımı duyunca, madem bu kadar kolay tanımlayabiliyordu, niye bu kadar oyaladın bizi diye bana kızacaksınız. Biliyorum. İşte o tanım. Yalın tümce, içinde, yükleminden başka yerde, çekimli çekimsiz, eylem bulunmayan tümcedir. Bu koyu yazdığım tanımı da biraz açmam gerekir mi? Yalnızca yükleminde eylem bulunabilirmiş yalın tümcenin. Yükleminde de eylem yoksa, yani at tümcesi ise, o zaman içinde hiçbir yerde eylem bulunmayan tümcedir. Çekimli eylem tamam da bir de çekimsiz eylem lafı ettim yukarıda. O nedir derseniz, tam da o konuya geldik. Azıcık sabredin. Bir sayfa sonra çıkacak karşınıza. Bu konuya geldiğimde genellikle bir öğrenci tahtaya kaldırır, başımı benim söyleyeceğim, daha doğrusu tahtaya yazdıracağım tümceyi arkadaşlarının da yardımıyla olabildiğince uzatmasını, el birliğiyle uzun bir tümce kurmasını isterim. Söz gelimi, yüksek dağların karlı tepeleri diye başlarım tümceye. Uzatmalarını istedim ya, bulutlarla sarmaş dolaş olarak diye sürdürmek isteyince birisi bana gün doğar. Ha işte derim, bu olmaz. Neden olmaz? içinde olarak diye bir çekimsiz eylem var. Böylece hem çekimli ve çekimsiz eylemin ne olduğunu uygulamada göstermiş olurum, hem de basit tümcenin basit, yani Ali gel, Ayşe topu tut gibi 2-3 sözcüklük tümceler olmadığını. Bileşik tümce. En az iki yargının bileşerek yeni bir yargı oluşturmasıdır. Bileşmenin ne olduğunu burada bir kez daha anımsamanın ve anımsatmanın yararı var. Birleşme değil, bileşme. Yani tepkimeye girme, yani bileşenlerin kendi özelliklerinden en az birini yitirmesi. Bileşik sözcük oluşurken sözcüğün anlam, ses, tür yönünden tepkimeye girdiğini ve bu özelliklerinden ödün verdiğini görmüştük ya hani. Bu hesaba göre tümce de kendisine özgü bir özelliğinden ödün verecek. Peki, tümce hangi özelliğinden ödün verebilir? Tümce, yargı birimi olduğuna göre en temel özelliğinden, bağımsız yargı olma özelliğinden ödün verecek. X artı Y, X Y. Yargı artı yargı, tek yargı. Erken kalkmak, istiyorum. İstiyorum, çekimli bir eylem, yani bir tümce. Erken kalkmak, yan cümlecik. İstiyorum tek başına da tümce. Ama erken kalkmak tek başına tümce değil. Oysa erken kalktım, kalkacağım, kalkıyorum deseydim tümce olacaktı. Tümce olmasına izin vermeden, tümce olarak doğmak üzereyken ve henüz doğmamışken başka bir tümcenin içine aldım onu. O büyük tümcenin, ki o büyük tümce asla istiyorum değildir, başarılı olmak istiyorumdur, içine girdi ve onun nesnesi oldu. Eylemsi, parantez içinde fiilimsi. Çekimli eylem olduğu gibi bir de çekimsiz eylem var. Eylemsi de dediğimiz bu çekimsiz eylem nedir? Önce eylemsi sözcüğü üstünde duralım biraz. Daha doğrusu size eylemsiyi sınıfta nasıl anlattığımı anlatacağım. Tahtaya eylemsi diye yazıp hemen yanına da karşılaştırma yapmak üzere bir kadınsı sözcüğü yazarım. Sı, si eklerini ayırarak şöyle. Eylemsi, kadınsı. Sonra da kadınsı sözcüğünün sonundaki ekin sözcüğe nasıl bir anlam kattığını sorarım. Kadınsı, kadın gibi olan demek ya, gerçekte kadın olmayan ama kadın gibi olan. Bu anlamı buldurmaya çalışırım onlara. Hatta yarısını da uydurduğum bir öykücük anlatırım. 8 yıl İstanbul'un Cihangir semtinde oturduğumu söyleyerek. Havanın erkenden karardığı bir kış akşam üstünde evime gitmek üzere yarı karanlık ve tenha bir sokakta yürürken arkamdan gelen birinin ayak seslerini duydum. Yüksek topuklu ayakkabıların çıkardığı sesleri. Ama o kadar sert ve o kadar yüksekti ki nasıl bir kadının böyle yürüdüğünü görebilmek için yavaşladım. Derken yanımdan bir kadın geçti. Bana tepemden bakacak boyda, saçları at yelesi gibi savrulmakta, kalçaları santrifüjlü çamaşır makinesi gibi bir sağa bir sola çalkalanmakta. Kendi kendime o kadınsa ben neyim diye sordum. Aslında Cihangir'de oturduğumu söylediğimde çoğu sezinlemiş olabilir kimlerden söz edeceğimi. Ama birlikte bakkala girdiğimizi, o yanımdan rüzgar yaratarak geçen kadının bakkaldan erkek sesiyle bir ekmek istediğini, sesini taklit ederek söylememden önce tümü Cihangir'in ünlü travestilerinden örnek vermekte olduğumu anlamış olur. Sözü bağladığım nokta şudur. Kadınsı, kadın gibi görünen ama aslında erkek olan demekse, eylemsi ne demektir? Eylem gibi görünen, yani aslında eylem olmayan. Aslında eylem değilse nedir eylemsi? Addır. Evet, bu kadar. Söyletmeye çalıştığım şey budur zaten. Eylemsinin aslında ad olduğu. Ama dümdüz bir adda değildir. Eylemle ad arasında, kendine özgü bir sözcüktür. Bunu anlatmak için eylemsiyi gerçek bir eylemle ve gerçek bir adla karşılaştırmak üzere üçlü bir karşılaştırma yapmam gerekir. Ayıp olmazsa yine tıpkı travestiler gibi diyeceğim. Onlar da kendilerini ne kadın sayarlar ne de erkek ne üçüncü cinsiyet olduklarını söylerler. Bizim eylemsi de öyledir. Üçüncü cinsiyet. Eylem gibi görünür ama eylem değildir. Peki ad mıdır? Hayır, tam olarak ad da değildir. Üçüncü cinsiyettir. Onu çok sevdim. Sev, gerçek bir eylem. Çekime girdi, tümce kurdu. Onu çok sevmek. Sev, eylem kökü, hareket yeteneğini tümüyle yok etmeyen bir ek aldı, eylemsi oldu. Onu çok sevgi. Sev, eylem kökü, gi, yapım ekiyle soyut bir kavramın adı oldu. Tümce kurma ya da tümceye tamamlanma olanağını tümden yitirdi. İşin garibi, mek de, gi de eylemden ad yapan birer yapım ekidir. Ancak ikincisi, kalıcı bir kavram adı yaparken, birincisi eylemin adını yapar. Eylemsiyi bu yolla anlatmak da kavranmasını çok kolaylaştıracaktır. Her şeyin adı var. Elinizde tuttuğunuz şeyin adı kalem, gözünüzde taktığınız şeyin adı gözlük. Peki elinizi tahtaya, masaya, duvara vursanız yaptığınız bu hareketin de bir adı yok mu? Var, vurmak. Vurmak nedir? Yaptığınız hareketin adı, yani ad. Ama herhangi bir nesnenin değil, bir eylemin adı. İşte bu yüzden eylemsiler addır ama eylem davranışı gösterir. Tümce kokusu geliyor ama tam bir tümce değil. Prematüre bir tümce. Tam bir yargı olmadığı için buna tümce diyemeyiz ama tümcecik deriz. Her sözcük böyle olur mu? Silgi. Eylemden ad yapan ek. Eylemin hareket özelliğini yok etmemişse eylemsi oluşur. Yok etmişse ortada eylemsi yoktur. Tahtayı şimdi silgi. Silgi sözcüğü eylem kökünden türetilmiş bir addır. Eylemin hareket özelliğini yok etmiştir. Onu bir nesnenin adına dönüştürmüştür. Oysa mak, mek eki eylemin hareket özelliğini yok etmez. Bir eylemin adını bildirir. Okula şimdi gitmek istiyorum. Okula şimdi gitmek bölümüne tam bir tümce olamadığı için tümcecik diyorduk. Benzer bir nedenle asıl tümcenin bir yanını oluşturduğu için de yan tümcecik denir. Bu yansa bir de temel tümce olacak değil mi? İki yargı iç içe girdi. Bu yüzden bu tümceleri girişik tümce de denir. Tek bir yargı oluşturdu. Bu tümcede yan tümceciğin görevi nesnedir. Ama okula sözcüğünün görevi dolaylı tümleç değildir. Yani temel tümcede dolaylı tümleç görevinde değildir. Nedir? Yan tümceciğin dolaylı tümlecidir. Şimdinin yan tümceciğin belirteç tümleci, gitmekin de yan tümceciğin yüklemi olması gibi. Bileşik tümceleri üçe ayırıp inceleyeceğiz. Şimdiye kadar ben size ilkine ilişkin örnekler verdim daha çok. O üç bölüm şunlar. 1. Eylemsilerle kurulan bileşik tümceler. 2. Koşullu bileşik tümceler. 3. İç içe bileşik tümceler. Eylemsilerle kurulan bileşik tümceler. Eylemsinin ne olduğu üstünde epeyce durduğum için şimdi artık kaç çeşit eylemsi göreceğimizi söyleyebilirim. A. Ad eylem, eylemlik. B. Sıfat eylem, ortaç. C. Belirteç eylem, ulaç. Şimdi sırasıyla bu üç eylemsinin kurduğu yan tümcecikleri inceleyebiliriz. Ad eylem, eylemlik, infinitif. Ekleri mak, mek, ma, me, ış, iş, uş, üş. Ad eylemle kurulan yan tümcecik, adın girdiği tüm görevlere girer. Bu yüzden ad eylem diyoruz zaten. Adın girdiği görevler nelerdir? Sırasıyla o görevlere girip giremediğine bakalım. Ad eylemle kurulan yan tümcecik, temel tümcenin öznesi, nesnesi, dolaylı tümleci olabilir. Özne. Şimdi kırlarda dolaşmak güzeldir. Şimdi kırlarda dolaşmak yan tümceciği temel tümcenin öznesidir. Kendi içinde de belirteç tümlecidir. Şimdi dolaylı tümleç kırlarda ve yüklemden dolaşmak oluşmuştur. Buralarda yalnız gezmek tehlikelidir. Bu örnekte de dolaylı tümleç, belirteç tümleci ve yüklemden oluşan yan tümcecik temel tümcenin öznesi görevinde. Nesne. Kırlardan çiçek toplamayı çok severim. Kırlardan çiçek toplama yan tümceciği temel tümcenin belirtili nesnesidir. Kendi içinde dolaylı tümleç, nesne ve yüklemden oluşmuştur. O filmi görmeyi çok istiyorum. Belirtili nesne ve yüklemden oluşan onu görme yan tümceciği temel tümcenin belirtili nesnesi görevindedir. Dolaylı tümleç. Kırlardan çiçek toplamaya bayılırım. Dolaylı tümleç, nesne ve yüklemden oluşan yan tümcecik temel tümcenin dolaylı tümleci görevindedir. Onu görmekte çok geç kaldım. Onu görmek yan tümceciği, temel tümcenin dolaylı tümleci, kendisi de belirtili nesne ve yüklemden oluşmaktadır. Seni sevmekten hiç bıkmayacağım. Belirtili nesne ve yüklemden oluşan yan tümcecik, temel tümcenin dolaylı tümleci görevindedir. Burada aklıma gelen bir soruya da yanıt arayalım birlikte. Anımsayacaksınız, dan, den eki, uzaklaşma durumu dolaylı tümleci yaptığı gibi, eklendiği sözü, sözcüğü belirtili nesne görevine de sokabilirdi. Yanında bir zamanlar var olan, dolayı sözcüğünden kendisine miras kalan anlam söz konusuysa, gerçekleşirdi bu görev. Çok dolaşık söyledim bunu, sadeleştiriyorum. Dolayı anlamına gelen, dan-den eki sözcüğe dolaylı tümleç görevini değil, belirteç tümleci görevine sokar. Aynı durum ad eylemle kurulan yan tümcecikler içinde geçerli midir? Sorun buydu. Şimdi de yanıtı. Evet, geçerlidir. Ad eylemle kurulan yan tümcecikler adın girdiği bütün görevlere girer. Bu sözü çok duyacaksınız benden. Az sonra yine bunu söylemek zorunda kalacağım. Ama önce, şimdi söylediğimin örneklerini vereyim. Yatmadan önce kitap okumaktan hoşlanırım. Burada yan tümcecik, hoşlanmak eyleminin gerektirdiği göreve girmekte, yani dolaylı tümleç olmakta. Bir de şuna bakalım. Bütün gün top oynamaktan hastalandı. Burada durum değişti. Yan tümcecik hastalanmak eyleminin nedenini bildiriyor. Dolaylı tümlecin neden bildirmek gibi bir görevi yok. Bu görev belirteç tümlecinin. Öyleyse burada yan tümcecik dolaylı tümleç değil, belirteç tümleci olmuş. Ad eylemle kurulan yan tümcecik ad tamlamasında tamlayan ve tamlanan görevine girer. Ad tamlaması ad tarafından kurulduğu için bu adı alıyordu. Ad eylemle kurulan yan tümcecik, adın girdiği bütün görevlere girebiliyorsa, ad tamlaması da kurabilmeli. Ad tamlamasının bir formülünü çıkarmıştık, anımsıyor musunuz? A1 artı in, ın, nın, nin, A2 artı ı, i, sı, si. Seni anlamanın güçlüğü. Kitap okuma zevki, sabahları erken kalkmanın yararı. Özellikle tümce kurmadım. Çünkü at tavlamasında girdiği görevleri anlatmaya çalışıyorum. İsterseniz tümceye de tamamlayabiliriz. Sabahları erken kalkmanın yararını biliyorum. Burada gözden kaçırılmaması gereken bir durum var. Yan tümcecik belirtili nesne görevinde değil. Yan tümcecik yine aynı görevde. Yani at tamlamasında tamlayan. Kurduğu at tamlaması belirtili nesne görevine girdi. Bu at tamlamasını istediğimiz göreve sokabiliriz. Hadi şimdi dolaylı tümleç yapalım. Sabahları erken kalkmanın yararına inanmıyorum. Burada da dolaylı tümleç görevine giren at tamlamasıdır. Bizim yan tümceciğimiz yalnızca tamlayan görevinde. Ad eylemle kurulan yan tümcecik, at tamlamasında tamlayan görevine girdiği gibi tamlanan görevine de girebilir. Tamlayan görevine soktuğum yan tümceciği o görevden alıp tamlanan yapmam için yanına üçüncü kişi iyelik eke getireceğim. Sabahları erken kalkması olacak. Bunun başına da iyelik ekinin sahibini bildiren bir at getirdik mi yeni at tamlamamızı kurmuş olacağız. Sıla'nın sabahları erken kalkması. İşte bu kadar. Bu yukarıdaki nedir? Tamlananı at eylemle kurulmuş bir yan tümcecik olan at tamlaması. Bu tamlamayı da istediğimiz göreve sokabiliriz. Özne de olur, nesne de. Ben de dolaylı tümleç görevine sokayım, gerisini size bırakayım. Sıla'nın sabahları erken kalkmasına sinirleniyorum.